Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları hocamız cevaplandıracak. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Radyomuza, stüdyomuza. Hocam müsaadenizle ibadetle alakalı birkaç sorumuz var. Bir dinleyicimiz vitir namazını sormuş. Vitir namazının delili nedir? Mezhepler arasında vitir namazı hakkında neden farklılıklar vardır diye bir soru gelmiş. Buradan başlayalım.
Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bir defa bizim ibadetlerimizin tümünün delili Kur'an veya sünnettir. Yani evet, kitapta olmayan, Kur'an'da olmayan, Allah'ın bize emretmediği veya Peygamber Efendimiz'in emretmediği hiçbir ibadet, ibadet değildir, bid'attir. Çünkü sonradan dine sokulmuş olur o. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunu şiddetle men etmiş. Ve her türlü bid'atın cehennemlik olduğunu ifade etmiştir.
Evet.
Dolayısıyla bizim bugün Müslümanların adına ne derse desin veya hükmüne ne derse desin, yapmış olduğu ibadetlerin tamamı ya Kur'an-ı Kerim'den alınmadır veyahut da Peygamber Efendimiz'in sünnetinden alınmadır. Eğer bu ibadetler Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş ise bunlar farzdır. Beş vakit namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi bunlar Kur'an'da emrediliyor, farzdır. Ha, bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de emredilmeyen ama Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu ibadetler var. Bunlar da sünnettir veya vaciptir.
Hmm.
Şimdi bu sünneti vacibi neye göre ayarlayacağız? O ibadeti emrederken Peygamber Efendimiz'in vurgusuna bakıyoruz. Veya ona o ibadete devamlılığına bakıyoruz. Yalnız şu mezhepler arasında neye farklı şeyler deniliyor, vitir namazı dedin ya. Ona şöyle cevap vereyim önce. Bazı mezheplerde vacip terimi pek kullanılmaz. Mesela Şafii mezhebinde, bizim Hanefi mezhebinde olduğu gibi vacip çok kullanılmaz. Bir iki noktada kullanılır. Mesela haçta işte 3 gün Mina'da gecelemek. Ona vacip derler. Ama onun dışında namazlarla ilgili o hareketlerde veya namazlar konusunda vacip söyle yok onlarda. Yani vacip denmez daha doğru.
Ya farzdır ya sünnettir.
Ya farzdır veya sünnettir. Ama o sünnetler de iki çeşittir. Bazıları güçlü sünnettir. Ki bunlar aşağı yukarı Hanefi mezhebindeki vacibin karşıtıdır. Bazıları da diğer sünnetlerdir. Ve bunlara özel isimler verilir. Ona gerek yok. Ha şimdi vitir namazına Hanefiler vacip diyor. Niye öyle sabah namazının sünnetine vacip demiyor, sünnet diyor da vitir namazına vacip diyor.
Hı hı.
Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetini kılmış. Ve pek fazla da geçirmemiş. Onun için sünnet-i müekkededir o. Peki vitir namazı da peygamberin sünnetine dayanıyor, peygamberin sözüne dayanıyor. Ona niye vacip demiş? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde buyuruyor ki Allah sizin namazlarınıza bir namaz ilave etti. O da vitirdir. Yani bu hadiste sizin namazlarınıza bir namaz ilave etti, ekledi. Şimdi İmam-ı Azam bu hadisi nasıl anlamış? Burada iki şey var. Bir eklenilen var, bir de kendisine eklenilen var. 5 vakit namaz kendisine eklenilendir. Vitir de eklenilendir, eklenendir.
Hı hı.
Bir şeyi başka bir şeye ekliyorsak eğer bunların aynı cinsten olması gerekir. Yani ben buğdayı buğdaya eklerim. Arpayı buğdaya eklemem.
Evet.
Onu karıştırırım. Yani burada bir şey başka bir şey ekleniyorsa ikisi aynı cinsten olması lazım. Bu hadiste de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah sizin namazlarınıza yenisini ekledi. Ha demek ki bu vitir namazı diğer 5 vakit namazın cinsindendir. Ve buna göre de farz olması icap eder. Ama farz demiyoruz, vacip diyoruz. Neden?
Kur'an-ı Kerim'de.
Çünkü bu Kur'an'la değil ahad hadisle sabittir. Hadisle sabittir.
Eyvallah.
Sünnetle sabittir. Sünnetle sabit olduğu için biz buna farz ile sünnet arasında bir şey ara vacip demişiz.
O zaman sıralamaya koyduğumuzda farz, vacip sünnet, sünnet olarak sıralamış.
Sünnet-i müekkede, sünnet-i gayrimüekkede.
Onlar yine. Nedir hocam? Onları da kısaca özetlesek.
Sünnet-i müekkede Peygamber Efendimizin daha çok devam ettiği, pek nadiren terk ettiği
sünnetler.
Gayrimüekkede ise Peygamberimizin bazen yapıp bazen yapmadığı sünnetler.
Yapmadığı sünnetler. Peki hocam, çok teşekkür ederim.
Ama dediğim gibi diğer mezheplerde bu vacip terimi mefhumu olmadığı için o vitir namazına sünnet demişlerdir ama onlar sünnet-i ebaz derler. O kuvvetli sünnetlere, vacip karşılığı olan sünnetlere ki namazın içindeki hareketlerimizde de bizim sehvi secdesi yapmamızı gerektiren terki halinde vacipler var ya. Onlar Şafii mezhebinde o sünnet-i ebazdandır. Ve onlar da onu terk ettiği zaman onlar da sehvi secdesi yaparlar Şafii'lerde. O sünnet-i ebaz dediğimiz sünnetleri terk ettikleri zaman.
Hocam şu soru aklıma geldi siz cevaplarken. Şimdi vitir namazı normalde Peygamber Efendimizin gece kalkıp kıldığı bir namazdı. Doğru biliyorsam eğer. Biz şimdi yatsı namazından sonra kılıyoruz. Peki yatsı namazıyla vitir namazı arasına başka bir namaz ekleyebilir miyiz? Yoksa o altıncı bir vakit midir?
Şimdi şöyle. Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Son namazınız vitir olsun.
Son namazınız.
Son namazınız
günün son namazı.
Ve bu ister yasıdan sonra hemen kıl. Ama teheccüden önce olur.
Teheccüd de bir ertesi günün ilk namazı olması lazım.
Yani teheccüd yani ama imsaktan önce kılınacak teheccüd.
Evet.
İmsaktan sonraya kalırsa o zaman o gece çıkmış olacağı için.
Aynen.
O teheccüd olmaz. Evet. Yani bu vitir namazını o gecede de kılabilirsiniz. Yatsı namazının peşinde de kılabilirsiniz ki hele hele gece uyanma endişesi olan yani uyanamayacağından endişe eden kişinin yatmadan önce kılması lazım.
Evet. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam bir sorumuz da aslında tam da böyle evlerden çıkamadığımız dönemlerde bir dinleyicimiz sormuş. Namazı kıldırmakta olan İmam Hatibe televizyon veya radyo aracılığıyla tabi olunabilir mi diye bir sorumuz gelmiş hocam.
Şimdi o olmaz, o mümkün değil. Televizyon veya radyo aracılığıyla uymak mümkün değil. Ha, bunu söyleyen bazı uçuk görüşler oldu zaman zaman ama bu öyle bir şey yok. Yani şimdi imamla cemaat aynı mahallede olması lazım.
Evet.
Aynı mahallede. Şimdi televizyon Ankara'da yayın yapıyor, sen İstanbul'da ona uy.
Olmaz.
Veya Mekke'de yayın yapıyor, uy. Bir defa senin cemaatle namaz kılabilmek için imamın peşinde olman lazım. İmam senin önünde olması lazım. İmamın sırtına doğru dönüyor olman lazım. Bak bütün bunlar gerekli.
Evet.
İmamla senin bulunduğun mekan çok farklı olmaması lazım. Hatta bizim kaynaklarımızda bir caminin önünden bir yol geçse, araba geçecek kadar, o yolun arkasında kibirleri namaza dursa o olmaz şeklinde kitaplarımızda bilgiler var biliyorsunuz. Ayrıca tabii cemaatin imamın sesini veya sesini duymuyorsa sesini duyanların peşinde olması gerekiyor vesaire. Bütün bunlar şeyde mümkün değil. Bu sizin söylediğiniz uzak mesafelerle radyo veya televizyona uyularak namaz da mümkün değil. Onun için bu caiz olmaz.
Eyvallah hocam. Peki. Hocam geçen hafta bir soru sormuştuk bu konuyla alakalı, bu çekilişlerle alakalı. Buna benzer bir sorumuz daha gelmiş. Bayanların kendi aralarında yaptıkları bu gün adı verilen bir toplantı var. Bu toplantılar da gerçi günümüzde şu anda çok mümkün değil ama koronadan dolayı normal zamanlarda yaptıkları toplantılarda paraları dönüşümlü olarak kullanıyor hanımlar hocam. Bir hafta bütün herkes getirip parasını bir hanıma veriyor. Bir sonraki hafta herkes öbür hanıma veriyor. Bu caiz midir hocam? Bir soru gelmiş.
Şimdi burada birkaç şey akla gelebilir. Önce şunu söyleyelim. Bu korona gününde aman bir araya gelmesinler.
Eyvallah. Evet.
Şimdi bazı televizyonlarda programlar yapılıyor. Bak, onu biz yadırgıyoruz. Yani bir taraftan devletimiz diyor ki aman ha bir araya gelmeyin. Ama öbür taraftan bazı televizyonlarda bakıyor, görüyoruz. İşte 5-6 tane kişi bir araya gelmiş, program yapıyor.
Evet.
Ve bunlar işte maskesi yok, bilmem ne filan. Şimdi bir taraftan biz ya insanlar bir araya gelmesin derken, diğer taraftan televizyonlarda böyle bir ortam ortaya koymamız biraz insanların dikkatini dağıtıyor doğru.
Bu arada şunu da hatırlatalım. Şimdi siz bunu deyince hocam, Dinleyicilerimiz belki diyeceklerdir. Ya hocam siz de program yapıyorsunuz Sami Bey'le. Biz de belki ortamımızı görseler aramızda zannediyorum bir 3,5-4 metrelik bir mesafe var. Hocam da karşılıklı olarak artı biz, uzak mesafelerde
yapıyoruz. Biz 2 kişiyiz. 5-6 kişi değiliz.
Evet.
O da var.
Onu da hatırlatmış olalım. Buyurun hocam.
Şimdi ama dediğin gibi bu başka zamanlarda yapılan günler var. Bu insanlar bu günü niye yapıyorlar? Bir araya geliyorlar. Bir işte o bir araya gelmeleri keşke faydalı sohbetlerle değerlendirilse. Yani bunu yapıyorlar mı bilmiyoruz. Ama tavsiyemiz bu.
Evet.
Dedikodu yapma yerine, birilerini çekiştirme yerine, malayani dediğimiz, insanların ilgisini çekmeyen, insanlar için gerekli olmayan şeylerle vakit kaybetme yerine, keşke bir şeyler öğrenmeye yönelik veya birbirlerini iyi istikamette etkilemeye yönelik sohbetleri, faaliyetleri olsa. O işin ayrı yönü. İkincisi bunlar işte para veriyorlar. Ki bu genelde halk arasında altın günü olarak biliniyor idi. Yani eskiden diyelim ki işte her hafta veya 15 günde bir hanımlar bir araya geliyorsa her biri bir tane çeyrek altın getirip sıra kimdeyse ona veriyor idi. Ondan sonra da işte bir kura ile mi tespit ediyorlar, nasıl ediyorlarsa bir sıralama oluyor ve o sıraya göre paralar toplanıyor. Şimdi burada iki şey var. Bir, borç verme. İki, borç ödeme.
Evet.
Yani diyelim ki birinci gün toplandılar Ayşe Hanım'ın evinde. Ve gelen 10 kişi birer çeyrek altın verdi. Ne yapmış oldu şimdi? Bu 9 kişi veya 10 kişi Ayşe Hanım'a birer çeyrek borç vermiş oldu. Hediye değil bakın bu.
Borç.
Borç. Ha, ondan sonra ne oldu? İkinci haftada bir Fatma Hanım'ın evinde toplandıkları zaman Ayşe Hanım geçen haftadan aldığı borcu ödedi Fatma Hanım'a. Diğerleri ise Fatma Hanım'a yeniden borç verdiler. Yani bu toplantılarda bazıları borcunu ödüyor, bazıları borç veriyor.
Evet.
Ve bu şekilde toplan şey oluyor, dönüyor. Peki bunun amacı ne? Bir toplu parayla geçirmek. Bir o faydası var bu. İnsanların bir ihtiyacını karşılıyor. Bir de tasarrufa imkan tanıyor. Yani bir hanım kendi kendine 15 günde bir çeyrek altın tasarruf etmiyor. Ama bu vasıtayla tasarruf ediyor. Ve 10 hafta veya 20 hafta sonra 10 tane çeyreği oluyor elinde. Ve bir işe yarıyor.
Evet.
Yani bu işlem yapılıyor. Bu şekliyle bunun bir sakıncası görmüyor. Görmüyorum.
Evet.
Olabilir.
Hı hı.
Şunu diyenler çıkıyor. Küllü gardın cerra menfaaten fehüve riben diye bir hadis-i şerif var. Yani menfaat temin eden her türlü borç verme faiz hükmündedir.
Hmm.
Ama burada menfaat temin etme yok. Benim gördüğüm kadarıyla borç verme var. Ve alırken de verdiğinin aynısını alıyorsun. Ama burada şuna dikkat edilmesi gerekir. Belki bunu vurgulanması gerekir. Enflasyonist ortamlarda, yani paranın değer kaybettiği ortamlarda önceki verenle ve önceki alanla sonraki alanın aradaki o paranın değer kaybının tazmini. Mesela diyelim ki bir sene önce sen 100 lira almışsın, vermişsin. Ve bir sene sonra sen 100 lira alıyorsun. Ama para 15 lira değer kaybetmiş bir sene içerisinde.
Evet.
100 lira 15 lira değer kaybetmiş enflasyon olarak. Bazen daha da yüksek oluyor. O zaman ne yapmak lazım? Bu borcu önceden parayı alan kişi sonradan borcu öderken arada eğer paranın bir değer kaybı varsa o kaybı telafi etmesi gerekiyor.
Evet.
Yani sene başında Ayşe Hanım'a 100 lira vermişse Fatma Hanım, sene sonunda Fatma Hanım'a öderken Ayşe Hanım 115 lira ödemeli.
Evet.
Eğer 15 lira enflasyon farkı varsa yani paranın aldığı paranın reel değeriyle borcunu ödemesi.
Evet.
Buna dikkat edilmesi lazım.
Bu altındaysa böyle
altında
bir şey
problem
söz
olmaz.
Değil.
Çünkü altın şey sabit değer olarak görülüyor. Tabii zamanımızda bu altın eski gibi de değil. Yani altının bir kendi içinde değeri var. Diğer paralara karşı değeri var.
Evet.
Şimdi mesela Türk ülkemize bakalım. 6 ay içerisinde altın 2 kat 3 kat arttı.
Evet.
Kendi bu diğer paralara göre arttı. Bizim Türk parasına göre arttı. Ama kendi içinde fark etmedi o.
Evet.
Veya diğer bazı dövizlere göre fark etmedi. Altınla beraber bazı dövizler de yükseldi. Hı hı. Burada altın değer almadı belki de para değer kaybetti.
Evet.
Tabii onun telafisi nasıl olur onu ekonomistlerin daha iyi bilmesi lazım tabii.
Bir de hocam bu konuyla alakalı bu turun tamamlanması gerekiyor değil mi? Bir de hanımlar arasında o da önemli.
Bir defa para veren herkes verdiği paranın karşılığını almalı.
Almalı evet. Hocam yine abdestle alakalı birkaç sorumuz var. Bir dinleyicimiz demiş ki abdestin sadece farzlarıyla alındığında abdest geçerli olur mu?
Şimdi abdestte farz var, sünnet var.
Evet.
Yani namazda farz var, vacip var, sünnet var. Hı hı. Biz Hanefi mezhebine göre tabi bu.
Evet.
Abdestte sadece farz var, sünnet var.
Hı hı.
Ve farzlar yerine getirildiği zaman sünnetler yerine getirilmediği takdirde bu abdestin sıhhatine mani değil. Hı. Yani abdestin geçerliliğine engel değil. O sünnetler ne oluyor? Abdestteki fazileti artırıyor.
Evet.
Yani Kur'an ne diyor? Namaz kılacağınız zaman yüzünüzü yıkayın diyor. Ellerinizi dirseklerle beraber yıkayın diyor.
Hı hı.
Başınızı mesedin, ayaklarınızı yıkayın diyor. Kur'an bunu söylüyor.
Evet.
Ama bunu iki defa yıkayın demiyor. Üç defa yıkayın demiyor bu organları. Veya efendim ovalayın demiyor.
Evet.
Ovalayın demiyor. Öyle olunca şimdi kolumuzu, elimizi dizeye kadar yıkarken çeşmenin altına tuttuk, ıslattık. Farz hı-hı. yerine geldi.
Hı-hı.
Ama bunu üşlemek sünnet oluyor. Veya bazı mezheplerde ovalamak gerekiyor. Mesela Malikilerde öyle. Ama Hanefilerde şart değil. Ama ovalamak da veya mesela parmakların arasını hilallemek değil mi?
Hı hı.
Veya sakalı varsa sakalın altını hilallemek. Bunlar da sünnet oluyor. Yani yüzü ıslatmış olmak kaydıyla, elleri ıslatmış olmak kaydıyla, akarsu ile, ayağı aynı şekilde ıslatmış olmak kaydıyla abdest geçerlidir.
Evet.
Yani bu şu demek oluyor. Sünnetler abdestin geçerliliği için mutlaka olması gereken şeyler değildir.
Hı hı.
Sünnetlerden biri veya bazıları terk edilse de farzlar yerine getirildiği takdirde abdesttir, geçerlidir.
Hı hı.
Ama sünnetlere biz riayet ederek abdest aldığımız zaman daha çok fazilet elde ederiz, daha çok sevap kazanırız.
Evet. Hocam bir sorumuz da abdestin bozulmasıyla alakalı. Vaktimizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Diş etinde kanama meydana gelen kişinin abdesti bozulur mu?
Şimdi Hanefi mezhebine göre hı hı. kanama abdesti bozar.
Evet.
Bu ister vücudun dışında olsun,
ister içinde olsun.
İster içinde olsun ama içinde olup da dışarı çıkarsa.
Hı.
Mesela diyelim ki kişide mide kanaması olmuş ama dışarı çıkmamış. Bu evet. abdesti bozmadı. Hı hı. Ne zaman abdesti bozar? O kan dışarı çıkarsa.
Dışarı çıktığında evet.
Dolayısıyla ağızdaki şey ve diş etindeki kanama tüklükten fazla oluyorsa ve hı. onu gördüğümüz zaman abdest bozulur.
Evet. Vücudumuzun herhangi bir yerinde kanama olduğunda hocam
aynı onu... şekildedir. Eğer o yaranın üzerinden kenara dağılmış ise hı hı. abdest bozulur. Ama dağılmamış, o yaranın üzerinde kabarcık halinde duruyor.
Hı.
O vaziyetteyken bozmaz.
Bozmaz. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünlükte bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizden gelen bizlerin hazırlamış olduğu soruları cevapladınız. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ben de dinleyicilerimize hep saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz.
Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bugünlük de sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.